Ezekiel kitabının 29 ve 30. bölümlerindeyiz. Konu Mısır'a karşı yargılama. Şimdi bazı yorumcular Mısır'la ilgili peygamberliklerin Sur'la ilgili olanlardan daha ilginç olduğunu düşünür. Ben aynı şeyi düşünmüyorum. Sur'la ilgili peygamberlikler müthiştir. Mısır'la ilgili olanlar da ilginçtir ve bu bölümde müthiş bir peygamberliği göreceğiz. Mısır büyük bir ulustu o dönemlerde ve yok edilmemişti. Varlığını asırlarca sürdürmüştür. En eski uluslardan biriydi. Savunma duvarı yapmasına gerek yoktu. Zaten çöl oldukça iyi bir savunmaydı. Tek bir giriş yeri vardı ve o da Nil Nehri Vadisi'ydi. Mısır'ın yapması gereken tek şey orada iyi bir savunma oluşturmaktı. Mısır kentlerinin duvarla çevrili olmadığını göreceksiniz. Duvarlara hiç gerek yoktur. Tanrı şimdi Mısırlıların 40 yıl sürgün olacaklarını söylüyor. Ezekiel 29, 1 ve 2 ayetlerde sürgünlüğümüzün 10. yılı diyor, 10. ayın 12. günü Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu yüzünü Firavun'a çevir, ona ve Mısır'a karşı peygamberlik et. Tanrı Mısır diyarına karşı kesin bir tavır alır. Halkını köle haline getiren ve onları putperestlikle tanıştıran ulustu bu. Mısır yıllarca İsrail'in yarasıydı. Buna karşın İsrail devamlı Mısır'dan yardım istiyordu. Bilinmez bir nedenle İsrail Mısır'a dayanıyor gibiydi. İşte Tanrı şimdi Mısır'a karşı olduğunu ve onun yıkılacağını söylüyor Ezekiel kitabında. Onlara de ki diyor 3. ayette, egemen Rab şöyle diyor, kendi kanallarının içinde yatan büyük canavar Firavun, işte sana karşıyım. Sen ki Nil benimdir, onu kendim için yaptım dersin. Timsah büyük bir canavar gibi görünüyor ya da deniz canavarıdır. Firavun, Nil benimdir diyen timsaha ya da canavara benzetilir. Mısır'ın her çeşit kuşa, hayvana ve böceğe tapındığını görmek ilginç bir şeydir. Mısır'a karşı yapılan belaların Mısır'ın tapındığı tanrılara karşı yapılmış olduğunu çıkış 7-11 bölümlerde görmekteyiz. Belalar ya da felaketlerin çok kötü olmasına karşın Tanrı'nın espri anlayışını da yansıttığını düşünüyorum. Kurbağa başlı tanrıça Heka'ya tapındığınızı bir düşünün. Bir sabah uyandığınızda yatak odanızın kurbağalarla dolduğunu görürseniz ne yapardınız? İnandığınız put tanrıçanızı öldürmeye mi başlarsınız? Sanıyorum Rab buna gülümsemiştir. Burada adı geçen Firavun Hofra'dır. Grekçe'de Apries'tir. Yahuda kralı Yoşuya'yı Megiddo'da yenen Firavun Neko'nun torunudur. Aslında o savaşta Yoşua öldürüldü. Kral Yehoyakim, Kral Yehoyakin ve Kral Sitkiya Yeruşalim'in kuşatılmasından hepsi Firavun Hofra'ya başvurdu, ona koştu. Mısır ordusu geldi ve Kildanilerin kuşatmayı kaldırması için onları zorladı. Yeremya peygamber Firavun Hofra'nın sonunu ilan etti. İsrail'in tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki işte No kentinin ilahı Amon'u, Firavun'u, Mısır'la ilahlarını, krallarını ve Firavun'a güvenenleri cezalandırmak üzereyim. Hepsini can düşmanları Babil kralı Nebukadnetzar'la görevlilerinin eline teslim edeceğim. Ama sonra eskiden olduğu gibi insanlar yine Mısır'da yaşayacak diyor Rab Yeremya 46. bölümde. O zaman Mısır'ın yıkılışıyla ilgili peygamberliğin hemen yerine gelmediğine dair bir eleştirinin olduğunu okumak ilginçtir. Ama 17 yıl sonra peygamberlik yerine geldi. Peygamberliği dikkatli okursanız peygamberliğin Hezekiel aracılığıyla verilmiş olmasına karşın bunun hemen yerine geleceğine dair hiçbir şeyin söylenmemiş olduğunu da görürsünüz. Tanrı'nın dediği gibi Mısır 17 yıl sonra yıkıldı. Şimdi Tanrı'nın Mısır'ın başına geleceklerle ilgili söylediklerine dikkat edin. Egemen Rab şöyle diyor, 40 yıl sonra onları dağılmış oldukları uluslardan toplayacağım, 13. ayet. Tam 17 yıl sonra Babil Kralı Nebukadnezar Mısırlıları esir aldı. İsrailliler gibi 70 yıl değil de 40 yıl sürgünde kaldılar Mısırlılar. Sürgündekileri geri getirip Patros'a, yurtlarına döndüreceğim, orada güçsüz bir krallık oluşturacaklar diyor 14. ayette. Bir sonraki ayete dikkat edin. Kralların en güçsüzü olacak, bir daha ulusların üzerinde egemenlik sürmeyecek. Ulusları yönetmesinler diye onları küçük düşüreceğim diyor Hezekiel 29. bölüm 15. ayette. Mısır eski dünyanın büyük gücü olmuştu. Tarihe büyük bir ulus olarak geçti. Anıtları ve mezarları onların büyük bir uygarlığa ait olduğu gerçeğini ortaya çıkarır. Bugün birçok tarihçi eski Yunanlıların bilgilerinin birçoğunu Mısırlılardan aldıklarına inanır. Mısırlılar büyük bir ulustu ama Tanrı şöyle dedi, Nebukadnezar'ın seni almasına izin vereceğim. Dahası 40 yıl sürgünde kalacak ve o sürenin sonunda ülkene döneceksin. Döneceksin ama güçsüz bir krallık olacaksın. Aslında en güçsüzü olacaksın. Dostum, yakın doğudaki birçok ülkeyi gezerseniz Tanrı'nın öngörüşünün ne kadar doğru olduğunu görebilirsiniz. Kahire'ye gidip oradaki yoksulluğu gördükten sonra derinden etkilenmeyen biri olamaz. Bu yüzden Egemen Rab şöyle diyor. Mısır'ı Babil kralı Nebukadnezar'a vereceğim, onun servetini alıp götürecek. Ordusuna ücret olarak ülkeden yağmaladığı çapul malını dağıtacak. Hizmetine karşılık Mısır'ı ona verdim. Çünkü o da ordusu da bana hizmet ettiler. Egemen Rab böyle diyor. Hezekiel 29, 19-20. ayetler. Gördüğünüz gibi Babil, Sur, Mısır ve tabii ki İsrail'de dahil olmak üzere bütün bu ulusları ele geçirecekti. Babil ilk büyük imparatorluktur. Şimdi 30. bölüme geliyoruz ve bu bölümde Mısır için yakılan bir ağıt vardır. Bu bizi dediğim gibi bir ağıt olarak düşünülen 30. bölüme getirir. Hezekiel Mısır'ın viraneye çevrilişinden söz eder ve gerçekten de virane haline gelmiş bir ulustur. Rab bana şöyle seslendi diyor 30. bölümün 1. ayetinde. Yine aynı sözlere geliriz. Bu sözlerin kaç kez tekrarlanmış olduğunu bilmiyorum. Hezekiel bu sözlerin kime ait olduğuna dair hiç kimsenin aklında bir kuşkunun olmasını istemez. Konuşan, söyleyen Hezekiel değil, Tanrı'nın kendisidir. Hezekiel bunu vurguluyor. 2. ayette insanoğlu peygamberlik et ve de ki diyor, Egemen Rab şöyle diyor, ah o gün diye haykır. Bu bir yas zamanıdır, bir ağıt zamanıdır. Çünkü o gün yakın, Rabbin günü yakın, bulutların günü ulusların yıkım zamanı. 3. ayet. Bulutlu bir gün alışıldık bir durum değil. Mısır'da çok fazla bulut olmaz çünkü oradaki yağmur miktarı birkaç santimetreden azdır. Su ihtiyaçlarını Nil Nehri sağlar. Sırası gelmişken hayvanlar dünyasındaki kuşlar dünyasından ve böcekler dünyasındaki her şeye olduğu gibi Nil'in timsahına da ya da canavarına da tapındıklarını söyleyeyim. Tanrısızların zamanı diyor. Tanrısızların zamanı ulusların zamanı olarak daha iyi çevirmiş olur ve biz de kesinlikle o zaman içerisinde yaşıyoruz. Tüm dünyada uluslar ortalığı karıştırıyorlar. 4. ayet, bir kılıç Mısır'a karşı çıkacak, kuşu acılar saracak. Mısır'da vurulanlar yere serilince ülkenin serveti alınıp götürülecek, temelleri yok edilecek diyor 4. ayet. Mısır ve Etiyopya arasında sık sık düşmanlık ve savaş durumu ortaya çıksa da müttefik oldukları zaman da vardı. Birçok muhafazakar bilgin Musa'nın Firavun'un kızının oğlu iken bir sonraki Firavun olabileceğini ve hatta Etiyopya'ya karşı sefer bile düzenlediğine inanır. Mısır'la birlikte Kuş, Put, Lut, Arabistan, Kuv ve antlaşma yaptığım halkım kılıçtan geçirilecek diyor 30. bölümün 5. ayeti. O zaman bu ülkeler arasında bir dayanışma vardı ama hepsi bir dünya lideri olan Nebukadnezar'ın kölesi olacaktı. Aslında o, Daniel'in dünyanın dört büyük krallığı peygamberliğindeki altın baştır. Rab şöyle diyor, Mısır'ı destekleyenler öldürülecek, Mısır'ın övündüğü ordu çökecek, Migdol'dan Asfan'a dek kılıçtan geçirilecekler. Böyle diyor egemen Rab. Ezekiel 30 ayet 6. Yalnızca İsrail değil, İsrail'le beraber bu ulusların hepsi destek için Mısır'a yönelmişlerdi ve yine hepsi beraber yargılanacak. Nil'in kanallarını kurutup ülkeyi kötü kişilere teslim edeceğim. Ülkeyi de içindeki her şeyi de yabancılar eliyle viran edeceğim. Bunu ben Rab söylüyorum diyor 12. ayette. Daha önce de gördüğümüz gibi bu nehirlerin hepsi Nil'in kollarıdır ve bu kollardan çok fazla vardı. O verimli alanda kanallar da vardı. İsraillilerin Mısır'a geldiklerinde yerleştikleri Goşen diyarı da yakındı. Nil'in kanallarını kurutup ülkeyi kötü kişilere teslim edeceğim diyor. Mısır daha sonra Büyük İskender'in eline düştü. Ve o ölünce de fethetmiş olduğu ülkelerin kontrolünü generalleri ele geçirdi. Mısırlı değil de Grek olan Kleopatra Mısır'ı yönetti. Ülkeyi de içindeki her şeyi de yabancılar eliyle viran edeceğim diyor. Mısır yabancı ulusların kontrolü altına girdi ve kanalları da kurudu. Ben o bölgeye hiç gitmedim ama oradan gelmiş olan bir arkadaşım bana oranın gerçekten bir bataklık olduğunu söyledi. Tanrı ülkeyi viraneye çevireceğini söylemişti ve ülkede bugün bir virane halinde. İşte burada değerli dostum müthiş bir peygamberlik var. Egemen Rab şöyle diyor, putları yok edecek, Nof'taki değersiz putlara son vereceğim. Mısır'da artık önder olmayacak, ülkeye korku salacağım. Ezekiel 30 ayet 13. Nof'taki değersiz putlara son vereceğim. Nof, Memphis diye de bilinir ve Ezekiel'in zamanında Mısır'ın büyük kentiydi. Zengin bir kentti ve sokakların iki tarafı da putlarla doluydu. Bu putlar kentin süsüydü. Memphis kadar putları da olan başka bir kent yoktu. Tanrı burada Memphis'teki değersiz putlara son vereceğini söylüyor. Memphis'in kalıntılarının olduğu yerde yürürseniz, orada putlardan geriye kalan sadece Ramses'in büyük bir büstünü görürsünüz. Sırt üstü duruyor ve büstün etrafına da bir bina yapılmış. Memphis'ten geriye kalan tek şey buydu. Tanrı yapacağını söylediği şeyi tam olarak yaptı. Putlara son verdi. Mısır'da artık önder olmayacak. Şimdi Mısır'da kraliyet soyundan kimse yok. Yöneticilerden hiçbirine de büyük adam denmez. Yardım ve destek için diğer uluslara başvurmak zorunda kalıyorlar. 15. ayette öfkemi Mısır'ın kalesi Sin üzerine boşaltacak, kalabalık No halkına son vereceğim diyor. Sim, şimdi tamamen kuma gömülmüş olan Farama'dır. Kalabalık No halkına son vereceğim diyor. Bu Tebes'tir ki o Nil'in yukarısında büyük bir kentti. Kalıntıları hala oradadır. Ama büyüklüğü de kaybolmuştur. Daha sonraki ayetlerde Tanrı Mısır'ın ortadan kalkmış olan bu büyük kentlerinden söz etmeye devam eder. İnsanoğlu Firavun'un kolunu kırdım. İyileşmesin, kılıç tutacak kadar güçlenmesin diye kimse onu bağlamadı. Sargı beziyle sarmadı. Bu yüzden Egemen Rab şöyle diyor, Firavun'a karşıyım. Her iki kolunu, sağlam olanı da kırık olanı da kıracağım. Kılıç elinden düşürülecektir. Ya da kılıcı elinden düşüreceğim diyor 21-22. ayetlerde. Tanrı, değerli dostum, Mısır'ın başarısız olacağını bir kere daha ifade eder. Mısırlı yöneticilerin resimleri onları daima ellerinde kraliyet asası tutarken gösterir. Kraliyet asası güçlerinin bir belirtisiydi. Tanrı Firavun'un kolunu kırdım diyor. Kırık bir kolla kraliyet asasını tutmak zordur ve Tanrı sözlerine şöyle devam eder. İyileşmesin, kılıç tutacak kadar güçlenmesin diye kimse onu bağlamadı. Sargı beziyle sarmadı. Babil Mısır'ı fethedecek ve Firavun da bunu durduracak güce sahip olmayacaktı. Bunların hepsi harfiyen yerine geldi. Şimdi Hezekiel 31. bölüme geldik. Aslında 31 ve 32. bölümler Mısır'ın yargılanmasıyla ilgili kısmı oluşturur. Hezekiel'in Mısır'a 4 bölüm ayırması ve Yeşaya, Yeremye ve diğer peygamberlerin de Mısır'la ilgilenmesi ilginçtir. Mısır, İsrail ulusunun tarihinde geniş yer alır. Mısır'ın şimdi İsrail için bir yara ya da sorun olması da oldukça ironiktir. Aslında İsrail Yemlik'teki bebeği istemedi. Böylece de Yemlik'teki kendisini ısıranı almış oldu. 31. bölümde Firavun'un düşüşünü görüyoruz. Bu bir benzetme şeklinde betimlenir ve hem Firavun'u hem de kullarını temsil eder. 31. bölümün ilk 9 ayet yani 1'den 9'a kadar olan ayetler Firavun'un Mısır'daki büyüklüğünü ve görkemini anlatır. 10-14 ayetler ağaç benzetmesiyle Mısır'ın düşüşünü anlatır. 15-18 ayetleri de ağacın düşüşü üzerine yapılan ağıtı ve bundan dolayı dünya uluslarının karşılaştığı krizleri anlatır. O zaman bu durumun yaptığı etki bugün Amerika'nın bir gecede yok edilmesi gibi bir şeydir. Böyle bir durumun dünyanın durumunu değiştireceğinden eminim. Hezekiel kitabının ne kadar önemli olduğunu görmüşsünüzdür. Rabbin yüceliğini gösteren ve Tanrı'nın günahı yargılayacak kutsal bir Tanrı olduğunu anlatan bir kitaptır Hezekiel. Şimdi Tanrı merhametli ve iyidir. İnsanlığı seviyor. İnsanlık ailesini kurtarmak istiyor ve hiç kimsenin mahvolmasına gönlü razı değil. Ama günahı da yargılar. Yargılamayı tasarlıyor ve onun sevecen önerisini, merhametli önerisini reddettiğimiz takdirde gözümüzün yaşına bakmaz Tanrı. İsrail'in başına gelen budur ve Mısır'ın da başına gelen budur. Mısır sahip olduğu ışık temelinde yargılandı ve ona çok ışık verilmişti. İsrail de öyle. İnsanoğlu, Firavun'a ve halkına de ki diyor 1. ayette, görkemde kim seninle boy ölçüşebilir? Tanrı, Mısır'ın büyüklüğünü tanıdı. Yaklaşık 2000 yıl bu büyük krallık dünyaya hükmetmişti. Dünyanın tahıl ambarıydı çünkü yağmura bağlı değildi. Nil Nehri her yıl onların ürünlerini suladı ve bu halk, bu ulus güçlü bir ulustu. 3. ayette Asur'a bak. Lübnan'da bir sedir ağacıydı. Ormana gölge salan güzel dalları vardı. Çok yüksekti, tepesi bulutlara erişiyordu. Tanrı kuzeydeki büyük ulus Asur'u büyük bir sedir ağacına benzetiyorum diyor. Ormanda şimdi birden fazla ağaç var. Çünkü bir ağaç bir orman yaratmaz. Asur diğer ağaçların üzerinde durdu ve hükmetti. Ama Tanrı Asur'u düşürdü. Bu mesajın Firavun'a ve halkına gitmiş olması gerekirdi. Firavun da büyük bir ağaçtır. Her şeye hükmetti. Mısır halkı üstündür ama şimdi alçaltılacaktır. 29. bölümde gördüğümüz gibi Mısır güçsüz bir krallık olarak kalmıştır. Aslında tekrar bir imparatorluk olmayacaktır. Bu yüzden egemen Rab şöyle diyor. Ağaç büyüyüp boy attığı, tepesi bulutlara eriştiği, büyüklüğünden ötürü gurura kapıldığı için. Şimdi ne diyor? Bu yüzden egemen Rab şöyle diyor ifadesi bu bölümdeki bölümlere işaret eder. Bu özel bölümde Firavun'un gururuna kapıldığını görüyoruz. Gurur insan yüreğindedir ve insan da içinde bulunduğu tehlikeye karşı körleşir. Ben de diyor onu kovdum. Ne için? Ağaç büyüyüp boy attığı, tepesi bulutlara eriştiği, büyüklüğünden ötürü gurura kapıldığı için ben onu kovdum, ulusların önderinin eline teslim ettim. Ona kötülüğü uyarınca davranacak diyor Hezekiel 31 ayet 11'de. Tarihin bu döneminde ulusların önderi kimdir? Babil kralı Nebukadnezar'dır. Hezekiel'in şeytandan söz ettiğini sanmıyorum. Çünkü şeytan zaten yıllardır Mısır'a hükmediyordu. Bu nedenle bu yeni bir şey değildi. Ulusların önderi olan Nebukadnezar gerçeğini doğrulamak isterseniz Daniel kitabını okuyun. Daniel, kral Nebukadnezar'a altın baş sensin dedi. Bu adamın üstünlüğü aşılmamıştır. Onu ulusların önderinin eline teslim ettim derken Mısır firavunundan söz ediyor. Tanrı onunla uğraşacak, onu kötülüğünden dolayı kovacaktır. Yabancı ulusların en acımasızı onu kesip yalnız bıraktı. Dalları dağlara, derelere düştü. Ülkenin vadilerinde kesilmiş duruyor. Yeryüzündeki bütün uluslar gölgesinden çekilip onu bıraktılar diyor 12. ayette. Mısır fethedilecek ve bu da dünya için bir şok olacaktı. Bu Tanrı'nın sözünde yer alan müthiş bir metindir değerli dostum. Tanrı'nın sözünü okuyan ve çalışan biriyseniz bunun üzerinde zaman geçirmenizi öneriyorum. Şöyle diyor 15. ayette, Egemen Rab şöyle diyor, Sedir ağacı ölüler diyarına indiği gün, ona yas tutsunlar diye derin su kaynaklarını kapattım. Irmaklarını durdurdum, gür sularının önünü kestim. O ağaç yüzünden Lübnan'ı karanlığa boğdum. Bütün orman ağaçlarını kuruttum. Bu ayetteki ölüler diyarı Şeol'dur. Bu ayet yenilecek ve öldürülecek olan Firavun'dan söz eder. Zaman zaman mezar anlamına gelen buradaki Şeol sözcüğü yalnızca ölümden sonra bedenin konduğu mezar değil, görünmeyen dünya, bilinmeyen yer ya da ölüler diyarı anlamına gelir. Ruhun gittiği yerdir. Süleyman'ın bedenin toprağa, ruhun da Tanrı'ya gittiği gerçeği hakkında konuştuğunu hatırlarsınız. Toprak geldiği yere dönmeden, ruh onu veren, Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa diyor Süleyman Peygamber, Vahiy 12 ayet 7'de. İnsan bedeni dünyada topraktan başka bir şey değildir. Mezmur yazarı insandan söz ederken, çünkü diyor, mayamızı bilirsin, toprak olduğumuzu anımsarsın. Bazen sadece toprak olduğunuzu ve toprağın birbirine yapıştığı zaman çamur olduğunu unuturuz. Bedenlerimiz söz konusu olduğunda bedenlerimizin toprak olduğunu anımsamamız gerekir. Bedenlerimiz yere konduğunda toprağa karışacaktır. Rab ise bir imanlının ölümünde onun bedeninin uyuduğu gerçeğini dile getirdi ve Elçi Paulus da 1. Selanikliler 4. bölüm 13. ayette fiziksel bedenin uyuduğunu dile getirir. Peki, kaybolanların ruhları nereye gidiyor? Onlar da görünmeyen dünyaya, ölüler diyarına gidiyor. İsa'nın Luka 16. bölüm 19-31 ayetlerde anlatmış olduğu ölen iki adam benzetmesinden, ki bu gerçek bir yaşam öyküsüdür, ölüler diyarının iki kesime bölünmüş olduğunu öğreniyoruz. Zengin adamın gittiği yer acı çekilen yerdir. Diğeri ise İbrahim'in koyunu ya da kucağı denilen ve dilencinin gittiği ikinci yerdir. Acı çekme yeri cehennem ya da yeni antlaşmadaki ateş gölüyle karıştırılmamalıdır. Ölüler diyarı ölülerin kaldığı geçici bir yerdir. Rab ise İbrahim'in koyunu ya da cennet denilen yeri göğe çıktığında boşalttı. Acı çekme yeri diye adlandırılan yer ise oradakilerin nihai yargılanmak için büyük beyaz tahtın önüne çıkmalarına dek boşaltılmayacaktır. Bunları aklımızda tutarak Hezekiel'in Firavun'un ölüler diyarına gidişiyle ilgili verdiği resme dikkat edelim. Tanrı'nın burada Firavun'un bedeninden söz etmediğini anımsayın. Mezar bedenleri alır ama insanın maddi olmayan kısmı ise ölüler diyarına gider. Sedir ağacı ölüler diyarına indiği gün ona yas tutsunlar diye derin su kaynaklarını kapattım. Irmaklarını durdurdum, gür sularının önünü kestim. O ağaç yüzünden Lübnan'ı karanlığa boğdum. Bütün orman ağaçlarını kuruttum. O ölünce tüm dünya yas tuttu. Büyük Fenike ulusunun olduğu Lübnan'da derin bir yas vardı. Mısır düşünce dünya ulusları yas tuttu. Çünkü hepsi ona bağımlı durumdaydı. ekonomileri ona bağlı ve müttefikleri onun tarafından korunuyordu. Ne ilginç bir resim. Ölüm çukuruna inenlerle birlikte onu ölüler diyarına indirdiğimde yıkılışının gürültüsünden ulusları titrettim. O zaman Aden bahçesindeki bütün ağaçlar, Lübnan'ın en seçkin, en iyi, bol sulanan ağaçları yerin derinliklerinde avunç buldu diyor 16. ayette. Ölüm çukuruna inenlerle birlikte onu ölüler diyarına indirdiğimde diyor. Firavun'u temsil eden ağaç şimdi kesilir ve Firavun nereye gidiyor? Ölüler diyarına. Şimdi onun orada keşfettiklerine dikkat edin. Aden ağaçlarından hangisi görkem ve yücelikte seninle boy ölçüşebilir? Ama sen de Aden ağaçlarıyla birlikte yerin derinliklerine indirilecek, sünnetsizlere, kılıçla öldürülmüşlere katılacaksın. İşte Firavun'la halkının sonu böyle olacaktır. Egemen Rab böyle diyor Hezekiel 31:18'de. Firavun ölüler diyarına gelince daha önce öldürmüş olan diğer önderlerin de orada olduğunu gördü. Başka bir şey daha keşfetti. Ölümde demokrasi vardır. Bugün uyumdan, eşit kılmadan çok söz ediyoruz. Zenginle yoksulu, zenciyle beyazı, erkekle kadını, sosyoekonomik düzeyde yukarı olanla aşağı olanı ölüm gibi eşit kılabilecek başka hiçbir şey yoktur. Ölüm onların hepsini aynı seviyeye getirir. Yalnızca onların bedenini mezara koymakla kalmaz, ruhlarını da eşit seviyeye getirir. Bazılarını şaşırtacak şeylerden biri de onların bir hayvan gibi ölmediğini kavramı olabilir. Ateist olan biri bir insan öldüğünde bu tıpkı bir köpeğin ölmesi gibidir. Sadece artık var olamaz. Ölümden sonra yaşam yoktur dedi. Aslında ölüler diyarına gittiğinde orada görecekleri şaşırtacaktır onu. Ölümden sonra yaşam olmadığına ya da yargının geleceğine inanmamış olanları orada görecektir. Hepsi aynı durumda olacaktır. Bu tam bir eşitliktir. Rab İsa'yı reddedenlerin hepsi orada olacak. Günahkarlar olduklarından değil, Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmedikleri için. Reddetme günahıdır bu. Onları ölüler diyarına ve sonunda da büyük beyaz yargı tahtı ve ateş gölüne götürecek olan Mesih'tir. Rab İsa bunu şu sözlerle netleştirdi. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Mesih'e gelip onu kurtarıcıları olarak kabul etmemek korkunç bir şeydir. Kutsal yazıların bu pasajı yepyeni bir alan açar. Biri bunu kutsal kitaptaki Dante'nin cehennemi diye adlandırmıştır ve öyledir. Kaybolanlar belirli bir yere giderler. Rab İsa buna acı çekme yeri ve kaybolanların yargı için bekleme yeri demiştir. Bazıları Tanrı'nın önüne çıktığımda her şey iyi olacak çünkü fena bir insan olmadım der. Ama onların uğruna çamuha gerilmiş olanın huzuruna çıktıklarında önemsiz işlerinin pek de geçerli olmadığını görecekler. Tanrı'ya yer ayırmayan günahkar bir duaya sahip olduklarını keşfedecekler. Tanrı onları başka nereye koyabilirdi? Ona karşı yani Tanrı'ya karşı isyan içinde olan birini cennete götürebilir mi? Dostum bu kutsal yazıların önemli bir pasajıdır.